말씀은 어루.
Evet, bugün Yuhanna 1. bölüm 1'den 18'e okuyoruz. Yuhanna 1, 1'den 18'e.
Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı. Ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözünü ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı.
Noel dediğinizde ne geliyor aklınıza? Noel veya doğuş bayramı. Evet, neler geliyor? Noel, mutlu Noeller. Bazen internette görüyorsunuz veya bir kart alıyorsunuz. Mutlu Noeller. Ne geliyor? Evet.
İsa'nın doğuşu.
Evet, İsa'nın doğuşu. Ama bazıların aklına başka şeyler geliyor.
Yılbaşı.
Yılbaşı, sıcak şarap. Değil mi? Başka?
Çam ağacı.
Çam ağacı. Evet.
Noel Baba.
Noel Baba.
Şömine.
Evet. Şimdi bunu Almanya'da sorduğunuz zaman şömine herhalde birinci şeylerden olur, değil mi? Osman neredesin? Orada, evet. Evet, şöminenin başına geçip Noel Baba'nın gelmesini bekliyorlar. Başka? Başka neler geliyor aklınıza? Yeni yıl. Alışveriş. Değil mi? Sevgi. Evet. Alışveriş yapıp işte birbirimize hediyeler verme zamanı geliyor. Kar. Kış. Avustralya'dakiler ne yapacak? Yaz orada, değil mi? Evet. ne?
Geyik.
Geyik. Evet, geyik. Böyle birçok şey geliyor. Başka?
Noel süsleri.
Noel süsleri. Evet, bakın bugün süslenmiş buralar. Buraların da süslendiğini duydum. Dur bakayım. Evet, yok, buralar değil. Evet. Evet. Birçok şey geliyor. Şimdi Noel konusunu incelemeye başladığımızda ilk olarak şimdiki adı Demre olan antik Mira kentine gidiyorsunuz. Şimdi Demre dediğimizde ne geliyor aklınıza? Noel Baba veya Aziz Nikolas, değil mi? 4. yüzyılda yaşamış olan Mira Piskoposu Nikolas da Demreliydi. Hatta bugün işte Nikolas'ın kilisesi diye bir kilise var orada Demre'de. Yani acaba gerçekten onun kilisesi miydi bilmiyoruz. Herhalde ondan sonra onun adını yaşatmak için kurulmuş bir kilise olduğunu düşünüyoruz. Hatta İsa'dan sonra 325'teki İznik Konseyi toplantısında Arius'la arasında bir kavga geçtiğiyle ilgili bir rivayet var. Nikolas'la, Aziz Nikolas'la Arius, yani üçlü birliğe karşı olan Arius kavga ediyorlar. Nikolas Arius'un gözünü morartıyor. Evet. Yani ne kadar doğru bilmiyoruz tabii. Böyle kilise tarihinde bazen böyle iki cümlelik bir şey oluyor. İşte birisi birisine söylemiş, böyle bir şey olmuş ama Arius tarafından ses yok. Herhalde yumruğu atanlar tarihi yazıyor değil mi? Evet. Sonra 11. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında Nikolas'ın kemiklerinin çalındığını görüyoruz. Hatta alınıp İtalya'ya götürüldüğünü biliyoruz. Bugün Vatikan Aziz Nikolas'ın kemiklerinin kendilerinde olduğunu söylüyor. Evet. Tabii Orta Çağ boyunca da bu kemikleri öpüp bu kemiklere dua edip günahlarının affını veya üzerlerindeki lanetin kalkmasını dilediklerini de biliyoruz. Tabii kutsal yazılarda bu tür öğretilerin olmadığını da biliyoruz. Bunların tamamen batıl inançlardan kaynaklandığını söylüyoruz. Daha sonra atını göklerde sürüp yaramazlara mızrak atan, iyileri kurtaran birisi var. Norveç'te böyle göklerde dolaşıyor. Adı neydi? Odin. Evet, Norveçlilerin tanrısı Odin. İyileri kurtaran Odin adlı beyaz sakallı bir Norveç tanrısı görüyoruz. Tabii Vikinglerin tanrısı veya işte Norveçlilerin tanrısı veya İskandinavların tanrısı diye geçiyor bu Odin. Sonra Nikolas'ın doğum günü olan 6 Aralık'ta uçan atıyla dolaşıp uslu çocukları evlerinin bacalarından içeri hediyeler bırakan Hollandalı birisi var. Tabii Hollandalılar daha çok tanıyor. Bize de söylediklerinde, tabii ben bunları araştırıp okuduğum için isimleri biliyorum. Sinterklaas diye birisi var. Sinterklaas'ı duyan var mı? Evet, Sinterklaas. Tabii Sinterklaas böyle baca baca dolaşıyor. Hatta Sinterklaas'ın bir hizmetkarı var. Sürekli yanında dolaştırdığı Zwarte Piet diye bir hizmetkarı. Daha böyle kısa boylu. Adını yazdığınız zaman Hollanda'nın milli kahramanlarından. İşte kendi başbakanlarının isimlerini hatırlamıyorlar ama herkes Zwarte Piet'i hatırlıyor. Neden? Çünkü kömür yardımı yapıyor. Bütün fakirlere kömür yardımı yapıyor. Yani yakacağı olmayanlara çuval çuval kömür götürüyor. Tabii kömürleri böyle kapıdan vermiyor veya imza almıyor. Bacadan atıyor. Bacadan iyi olanlara, yardıma ihtiyacı olanlara kömür yardımında bulunuyor. Sonra da İngiltere'deki Father Christmas ismini verdikleri ilk kez karşılaştığımız bir Noel baba figürüyle karşılaşıyoruz. İngilizler ortaya çıkarıyor bunu. Tabii İngiltere'de Noel baba veya Father Christmas dedikleri kişi İngiltere'de aile birliğine odaklanan birisi. Amerika'da bu Noel baba Amerikalılar İngilizlerden aldıklarında dolara odaklıyorlar. Yani Noel baba bize ne kadar getirir? Tabii Türkiye'de de yılbaşının simgesi olmuş durumda. Bugün her yerde Noel baba bir şekilde insanları tüketime özendiriyor. İster Aziz Nikolas olsun, ister Sinterklaas olsun, ister Odin olsun, ister Noel Baba olsun. Hiçbirisinin Mesih'le alakası yok. Hiçbirisinin kutsal yazılarda beden alıp yeryüzüne gelmiş olan Mesih İsa'yla ilgisi yok. Ve bunların hepsi öyle ya da böyle bir şekilde tüketici toplumu teşvik eden kişiler veya kahramanlar. Noel'i kutlarken eski pagan toplumların sahte tanrılarını aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. İyiye, usluya, ödül ve kötüye ve yaramaza ceza gibi işlere dayalı kavramları aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Batı kültürüne ve bizim kültürümüze yerleşmiş olan tüketim anlayışını da tamamen aklımızdan çıkartmaya gayret etmemiz gerekiyor. Noel'in tüketimle alakası yok. Noel'in ağaçla da alakası yok. Tabii ki hepimiz evlerimize bir Noel ağacı koyuyoruz. Ama Noel'in bunun da alakası yok. Almanya'da başladığı zannediliyor bu ağaç geleneğinin. Güzel bir gelenek. Bu tür gelenekleri tabii oluşturmak yanlıştır demiyoruz. Ama bunun da Mesih'in doğumuyla alakası yok. Birbirimize hediyeler vermenin de Mesih'in doğuşuyla alakası yok. Bizler Noel'de İsa Mesih'i kutluyoruz. İsa Mesih'in doğuşunu kutluyoruz. Yeryüzüne gelme amacına bakıyoruz Noel'de. Tanrı'nın insan olduğunu açıklayan söz beden aldı cümlesi, söz beden aldı cümlesi bütün düşüncemizi açıklıyor. Söz beden aldı. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve daha sonra bu sözün beden aldığını görüyoruz. Tanrı'nın ebedi oğlu bizi Tanrı'ya götürmek için bizlerden birisiymiş gibi dünyamıza geldi. Evet, söz beden aldı. Peki söz kimdir? Yuhanna İncil'i ilk olarak bizi yaratılışa götürerek başlıyor. Başlangıca götürüyor. Ama dikkat edin, yaratılış 1-1, Tevrat diyebildiğimiz Musa'nın ilk kitabı başlangıç kelimesiyle başlıyor ve başlangıçta Tanrı gökleri ve yarattı, gökleri ve yeri yarattı derken zamanın başlangıcından bahsediyor. Yuhanna çok daha başka bir şeyden bahsediyor. Yuhanna ise bizi zamanın da ötesine götürüyor. Başlangıçta derken yani yaratılıştan da önce söz vardı diyor. Yaratılıştan da önce söz vardı. Peki neden bu sözden bahsediyor? Tanrı başlangıçta nasıl yaratmıştı? Ve Tanrı ışık olsun dedi ve ışık var oldu. Bunu görüyoruz. Ve Tanrı ışık olsun dedi ve ışık var oldu. Tanrı sözü aracılığıyla yarattı. Tanrı bir şey diyor, bir şey söylüyor, sözüyle söylüyor. Yani sözü aracılığıyla yaratıyor. Ve o şey ya olsun dediği anda oluyor. Tanrı sözü aracılığıyla yarattı. Yaratılış eylemiyle Tanrı'nın konuştuğu söz kendi oğludur. Söz oğuldur. Söz baba, oğul ve kutsal ruh olarak daha dünya yaratılırken değil, daha yaratılış olmadan önce varlardı ve hiçbirisi yaratılmadı. Tanrı'nın oğlu Tanrı'nın sözüdür. Başlangıçta var olan oğul Tanrı'nın ta kendisi olan sözdür ve bu söz Tanrı'yla birlikteydi. Bu söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz beden aldı dediğimizde zaten yaratılıştan önce var olan bir sözden bahsediyoruz. Oğul Tanrı'dan bahsediyoruz. Yuhanna'ya göre bu söz bir kişidir. Ve söz Tanrı'yla birlikteydi diyor birinci ayet. Böyle derken baba Tanrı'yla anlamında söz Tanrı'yla birlikteydi diyor. Ve söz Tanrı'ydı diye devam ediyor. Burada özde birler fakat farklı kişiler. Özleri aynı fakat farklı kişiler olan kutsal Tanrımızın gizemini görüyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh olarak. Burada bahsedilen sözün ya da oğulun Tanrı'nın yaratılışı ya da Tanrı'dan daha büyük bir durumda bir kişi olmadığını açıklamak için Yuhanna başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi diyor. Yani sonsuzluktan bahsediyor. Başlangıçta o yani sonsuzluk Tanrı ile birlikteydi diyor. Yuhanna İsa Mesih'in babadan ayrımını ve babayla olan ilişkisini anlatmak için şöyle diyor. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve biricik babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı diyor 18. ayette. Söz babanın bağrında olan biricik oğul olarak tanıtılırken babanın bağrı Tanrı'yla olan gizli paydaşlık yeri ve samimiyet anlamına geliyor. Çünkü sadece söz, ya sadece oğul baba Tanrı'yı görmüştür. Peki kimdir bu söz? Söz veya kelam diyebiliriz. Bu söz kimdir? Söz Baba ve Kutsal Ruh'la her zaman mükemmel bir uyum ve paydaşlık içerisinde var olmuş olan Tanrı'nın ebedi oğludur. Söz kimdir? Yaratılış hikayesiyle olan bu paralelliğe dikkat edin. Birincisi, başlangıçta Tanrı gökleri ve yeryüzünü yarattı diyor. Yaratılış 1-1. Yohanna her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı diyor ve tekrar dünya onun aracılığıyla var oldu diyor. Var olan her şey sözün gücü sayesinde var. Var olan her şey sözün gücü sayesinde var. İkincisi, başlangıçta karanlık derinliğin yüzünde iken Tanrı'nın ilk sözü ışık var olsun olmuştu. Evet, Yaratılış 1, 2. ayette başlangıçta karanlık derinliğin yüzündeyken Tanrı'nın ilk sözü ışık var olsun. 3. ayet ışık var olsun diyor. Yohanna ışık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi diyerek sözün ışık olduğunu söylüyor. Başlangıçta yaratılış eylemini yapan bu sözün ta kendisiydi. Yohanna dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı diyerek sözün gerçek ışık olduğunu söylüyor. İlk yaratılışın karanlığı yaratılmış olan ışığın olmamasından kaynaklanıyordu. Evet, ilk yaratılışın bir karanlığı vardı. Bunun karanlığı yaratılmış olan bir ışığın olmamasından kaynaklanıyordu. Günaha düşmüş dünyanın karanlığı ise günahın, itaatsizliğin ve İsyanın karanlığıdır. Tüm evren, tüm kozmos, tüm dünya karanlıktır. Üçüncüsü, başlangıçta Tanrı sular türeyip çoğalan canlı yaratıklarla çoğalsın dedi diyor 20. ayet. Yaratılış 1:20. Buradaysa Yohanna yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diyor. Söz yaşamın kaynağıdır. İlk yaratılışta Tanrı doğal, dünyasal, fiziksel bir yaşam verdi. Söz ebedi, göksel ve ruhsal bir yaşam veriyor. Dördüncüsü, başlangıçta ilk yaratılışta Tanrı kendi görünümümüzde, kendi benzeyişimize göre insan yapalım dedi. Söz yeniden yaratılış işine başladığında Yohanna kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor. Evet. Kimdir bu söz? Söz Baba ve Kutsal Ruh'la her zaman mükemmel bir uyum ve paydaşlık içerisinde var olmuş olan Tanrı'nın oğludur. Tanrı'nın sonsuz ebedi oğludur ve Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte her şeyi yaratıp her şeye ışık vermiş, yaşam vermiş. Ve şimdi de İsa Mesih armağanını kabul eden herkese yeni yaşam vermektedir. Sizi birisiyle tanıştırmak istiyorum. İnsanların yaratmış olduğu iyi kalpli Aziz Nikolas'la değil, Sinterklaas'la değil, Zwartepid'le değil, Noel Baba'yla değil, hepsinin toplamından daha üstün gerçek bir kişi olan, sonsuz, yaratıcı olan, sonsuz oğul olan, başlangıçtan da önce var olan Rabbimiz İsa Mesih'le tanışmanızı istiyorum. Bugün alışveriş merkezlerinde yürüdüğünüzde, dolaştığınızda birçok müzik duyuyorsunuz. Özellikle şu günlerde Noel müzikleri artmaya başladı. Tabii bize yılbaşı müziği gibi geliyor ama dinlediğiniz zaman kültürel Noel müziği olduğunu görüyorsunuz. Genelde İngilizlerin, Amerikalıların, Kanadalıların söylediği, kiliselerde söylenmeyen ama bu Noel sezonunda söylenen tarzdan ilahiler olduğunu görüyorsunuz. Evet, tabii bu insanları o dönemde alışverişe, tüketime özendirmek için yapılan müzik veya besteler. Bizim bu tür düşüncelerden uzak durmamız gerekiyor. Bize İsa Mesih'in lütfu, yeter dememiz gerekiyor. Evet, söz ne yaptı? Sözün dünyaya geldiği gerçeğini okuyoruz. Yuhanna 1, 9-10'da şöyle diyor. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı diyor. Ama daha sonra bize pek gerçekmiş gibi görünmeyen muazzam bir beyanla, deklarasyonla karşılaşıyoruz. Söz insan olup aramızda yaşadı. Yuhanna'nın tabii 14. ayette bunu görüyoruz. Söz insan olup aramızda yaşadı. Yuhanna'nın burada ne dediğine dikkat edelim. Bugün 2019 Noel'ini kutlamak için bir araya toplandık. Noel'i kutlamak için bazılarınızın akrabaları, sevdikleri, misafirleri uzaklardan geldiler ama bugün Tanrı Noel için gelen başka bir kişiyi düşünmemizi istiyor. Söz insan olup aramızda yaşadı. Her şeyi yaratmış olan aynı ebedi söz, Baba ve Kutsal Ruhlu olan mükemmel sevgisinden gelip kendi iyi yaratılışını mahveden sevgisiz günahkarlarla yaşamaya geldi. Yani insanın arasına, insanların arasına gelip beden aldı. İnsanların arasında beden alarak onlarla birlikte yaşamaya başladı. Onların arasına çadırını kurdu. Onlarla birlikte oldu. Şimdi buradaki yaşadı kelimesinin düşündüğünüzden çok daha farklı bir anlamı olduğunu görmenizi istiyorum. Yuhanna söz insan oldu ve aramızda çadır kurdu diyor. Grekçe eskeinosen diye bir kelime. Söz insan oldu ve aramızda yaşadı diye çeviriyoruz ama daha gerçekçi bir şekilde çevirecek olursak söz insan oldu ve aramızda çadır kurdu. Bizlerle birlikte yaşadı. Bizlerden birisi oldu. Yaratılışla ilgili terim ve temaları kullandığı gibi eski antlaşmadaki kurtuluşla ilgili terim ve temaları da kullandığını görüyoruz. Yuhanna bizim yaratılışı düşünmemizi istiyor. Bu sözün yaratılışta var olan söz olduğunu bilmemizi, hatırlamamızı istiyor. Ve buna benzer terimleri kullanarak bizi Mesih'in amacına yönlendiriyor. Görmüş olduğumuz gibi İsa Mesih ebedi söz ve Tanrı'nın oğludur. Ebedi oğuldur. Aynı zamanda çöldeki çadır tapınakta ve Süleyman'ın yaptırdığı kalıcı tapınakta kendisini bulut ve ateş olarak gösteren Tanrı'nın yüce varlığıdır. Bizler buna amin diyor muyuz? Ancak buradaki bütün çelişkiyi not etmemiz lazım. İhtişamı, yüceliği dışa dönük bir ihtişam içinde görülmedi. Ama kendisini alçaltıp beden aldı ve günahkarlar için acı çekti. İşte ihtişamı, görkemi, şerefi, yüceliği buradadır. İnsan günah işledi. Adem ve Havva Tanrı'ya itaatsizlik edip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldılar. Aden bahçesinde Tanrı'ya itaat etmek üzere bir görev verilmişken bu görevi yerine getirmediler. Ebedi bir yaşama sahip olacakken Aden'den atıldılar. Ve o zamandan beri, Adem'den beri günah işliyoruz. Günahlı varlıklarız ve bu günahımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ve hatta günahımızı arttırdıkça arttırıyoruz ve bunda çok usta bir duruma gelmiş durumdayız. Tüm eski ahit boyunca Tanrı insanları yalnız bırakmadı. Yine bir kurtuluş, yine Mesih'i vereceğini, Mesih'i göndereceğini daha Aden bahçesinden atılmadan önce Adem'e ve Havva'ya duyurdu. Ve bundan sonra Mesih gelene kadar bu müjde verilmeye devam etti. Çeşitli yollarla, çeşitli kişilerle bu müjde verildi. Ve en sonunda Mesih söz beden alıp aramızda yaşadı. Tanrı insan olmayı seçti. Tanrı insan bedeni almayı seçti. Ve insanın günahını bu şekilde çok daha iyi gösterebildi. Çok daha iyi gösterdi. Ve bizler tabii günahımızda ölüyken, günahlarımız içerisinde boğuluyorken ve bu konuda hiçbir şey yapamayacak iken Mesih yeryüzüne geldi ve günahımızı çarmıha gerilerek günahımızı kendi üzerine yüklendi. Bizim kurban kuzumuz olarak çarmıhta öldü, gömüldü ve üçüncü gün ölümden yaşama geçti, dirildi. Ve aramızda yaşadığı için onu kabul etmiş olan bizler gerçek bir lütuf ve yüceliğe tanık olduk. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Bizler bu alçak gönüllü adamın gerçek kimliğini imanla tanıyoruz. Tanrı'nın insan olmuş, et ve beden almış Tanrı olduğunu imanla anlıyoruz. İmanla onun Rab, Rab, çok acıyan ve lütfeden, geç öfkelenen ve lütfu ve gerçeği çok olan Rab olduğunu kavruyoruz. Lütuf ve gerçek kelimeleri antlaşmasına sadık olduğuna işaret ediyor. Nitekim hepimiz onun doluluğundan, yani lütuf ve gerçeğinden lütuf üzerine lütuf aldık. Kendisi lütuf olan Tanrı'nın, kendisi lütuf olan Tanrı'nın sizin ve benim gibi günahkarlara verdiği lütuf, bu lütuf bolluğu tek bir yerde toplanmıştır. O da İsa Mesih'in kendisidir. Onda yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şey asla bitmez, asla tükenmez. 17. ayet şöyle diyor, kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. İsa Mesih'te sonsuz yaşama sahibiz. Sizler, her biriniz kendinize bunu sorun. İsa Mesih'te sonsuz yaşamı aldın mı? Bu sonsuz yaşama sahip miyim? Adem bu sonsuz yaşamı Adem'in bizlere kazandırması gerekiyordu bizim temsilcimiz olarak. Ama Adem'in yapmadığını, yapamadığını, Adem'in itaatsizlik ettiğini, günah işlediğini biliyoruz. Adem'in yapmadığını, yapamadığını Mesih'in yaptığını görüyoruz. Mesih itaat ederek, çarmıha kadar giderek bizler için ölmüştür. Ve bu üçlü birlik gerçeğini daha iyi anlayabilmemiz için üçlü birliği tanımamız gerekir. Eğer üçlü birliği anlamak istiyorsanız mutlaka buradaki Hristiyanlara sorun, buradaki kardeşlere sorun. Evet, İsa Mesih'te sonsuz yaşamı aldınız mı? Yuhanna İncil'in amacı da budur. Sonunda bize şöyle diyor Yuhanna. Yuhanna'nın sonunda, Yuhanna 20, 30-31. Ayetlerde. İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Evet, Tanrı'nın oğlunun, Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. İman etmeniz için yazıldı bütün yazılanlar ve onun adıyla yaşama kavuşasınız diye bütün yazılanlar yazıldı. Onu bugün yaşamınıza alın, onu yaratıcınız olarak kabul edin. Yüreğinizi Mesih'e açın, yüreğinizi Mesih'in çarmığına açın. Yaşamınız değişecek. Çok daha farklı kişiler olacaksınız. Onu yaratıcınız olarak kabul edin. Onun kurtarıcınız olduğuna inanın. Ve bugün yeni bir başlangıçla sizler de yepyeni bir yaratılış olun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.